Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla Hacegan'dan Mektuplar programından hepinize merhabalar. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de bütün kıymetli dinleyicilerimize buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum Huzeyfe kardeşim.
Evet hocam, geçen hafta 138. mektuba giriş yapmıştık. Şimdi 138. mektuptan devam edeceğiz.
Eyvallah. Buyurun.
Dünya ile ahireti birleştirmek, zıtların arasını birleştirmek gibi imkansızdır.
Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu da esasında İmam Rabbani'nin bütün sözleri hadislerin, ayetlerin şerhi.
Evet.
Sahabe kavillerinin şerhi gibi. Dünya ile ahiret iki kuma gibidir diyor. Arasını bulmak mümkün değildir. Birini seversen, birine ilgi gösterirsen diğerinden efendim ihmal etmiş olursun. Hakikaten bugün, hele günümüzde bu problemler daha da büyüdü. Yani evet. Evvelde insanlar zengin olduğu zaman bile Allah'tan çok gafil olmuyorlardı. Ben çocukluk yıllarımı hatırlıyorum. Kütahya bölgesinde yaşamış bir insan olarak. Yani biz bir gecekondu gibi böyle bir bodrum katında yaşıyorduk. Karşımızda tavşanın memleketin en zenginleri vardı. İnanın, misafirle giderdik, gelirdik. Yani evlerinin eşyaları çok mütevazi idi. Yani bu farklılık evvelden yoktu bu kadar. Zengin fakir karışık yaşar. Komşuluk ilişkileri olur. Düğününüze gelirler, bayramınızı tebrik ederler. Siz bayramda evlerine gidersiniz, harçlık alırsınız. Yani böyle bir sınıfsal ayrışma da yoktu, onu da söyleyeyim yani.
Evet.
Bugün bu para insanları o kadar bozdu ki. Yani ben gayrimüslimler, ondan sonra işte gafiller falan, onları kastetmiyorum. Tasavvufi camialar dahil. Yani paraya birazcık kavuşanın davranışları, yürüyüşü, tavırları anında değişiyor maalesef. İşte tasavvufun en büyük rolü bence insanları burada yakalayıp adam etmek. Yani paraya, pula mağrur etmemek. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber hikayeleri esasını düşünsek hepsi bizim için bir ibret. Yani dünya ile meşgul olsaydı Süleyman Aleyhisselam meşgul olurdu.
Evet.
Belkıs ona 3-5 deve yükü altın gönderiyor. Herhalde her deve 200-300 kilo taşısa birkaç ton diyelim. Bir de bakıyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın sarayına gelirken yollar altından. Utanıyor yani. Versek mi vermesek mi bu altınları? Yani şimdi siz şöyle düşünün. Hani Mesnevi'de güzel bir hikaye vardır. Çöldeki bedevi zamanın halifesine, Abbasi halifesine hediye götürecek. Düşünüyor. En kıymetli şey su diyor çölde. Kokuşmuş yağmur sudan toplayıp onu da böyle bir kırbaya doldurup birkaç ay seyahat edip o suyu götürüyor. Bir de bakıyorlar ki halifenin sarayının arkası büyük bir Dicle Nehri akıyor işte falan. Utanıyor tabii götürdüğü hediyeden. O yüzden yani esasında peygamber hikayeleri boşuna değil. Her peygamberde değişik kesimlere örnek var. Bir insan çok varlıklı olabilir ama Hazreti Süleyman'ın aleyhisselam o varlık onu Allah'tan alıkoymadı. Tasavvufun bence en büyük rolü bu. Bugün ne oldu size söyleyeyim. Bu bir öz eleştiri hakikaten.
Evet hocam.
Yani İslami camiada bile, değil mi? Varlıklı olanlar daha farklı yerlerde yaşıyorlar. Orta halli insanlara, daha fakir insanlara karışmıyorlar. Yani baramda mesela şey yapsanız kapıyı açmıyorlar, ne bileyim, böyle değişik.
Çok... Artık büyük duvarların ardında yaşıyorlar.
Evet, yani bunlar tabii sıkıntılı şeyler yani. O zaman Müslüman kardeşliği şu bu hepsi tarumar oluyor yani.
Evet.
O yüzden tabii İmam Gazali olsun, İmam Rabbani olsun, bütün tasavvuf büyükleri dünyanın bu kötülüğünü görmüşler. O yüzden İmam Gazali'nin çok güzel bir tabiri var. Dünya bizatihi kötü değildir esasında. Allah kötü bir şey yaratmaz. Kötü olan bizim o dünyayı kullanma şeklimiz. O dünyayı canı kalpten sevip kendimize varlık görüp Allah'ın yarattığı insanları veya mahlukatı küçük görmek. Sıkıntı burada esasında. Yani ben varlıklıyım, ben şuyum, ben buyum, ben şu oldum, bu oldum. Küçük dağları ben yarattım havasına girmemiz. İmam Gazali buyuruyor ki dünya kötü değildir. O yüzden diyor, bir örnek veriyor çok güzel. Gavvas diyor, dalgıçlar ne yaparlar? Onlar diyor, onlar çocukların yanında denize dalmazlar. Gavvas dedim, dalgıç denize dalar, inci mercan çıkarır, çok kıymetli şeyler çıkarır. Ama diyor çocuğu görürse ben de çıkaracağım babam gibi der. Tabii çocuk daha er olmadığı için, erleşmediği için dalar, boğulur.
Evet.
Ama bir gavvas er olduğu için, insanın kamil olduğu için okyanusa dalar, inciler, mercanlar çıkarır ama onun etkisinde kalmaz. Su da boğulmaz yani. Biz bugün Müslüman kesim, açık söylemek gerekirse bu öz eleştiri yapalım kendimize. Yani imkanlarımız arttıkça hem Allah'a karşı hem de Allah'ın kullarına karşı sırt dönüyoruz.
Evet hocam.
Dönmeyen insanlar, istisna insanlar tabii ki vardır. Onlar zaten, onlar da olmasa tasavvufa olan inanç kalmaz. Böyle elhamdülillah çok çevremizde Allah dostları da var. Maddi varlıklara, efendim benliğe kapılmayan çok güzel insanlar da var ama ben genel konuşuyorum şimdi. İstisna kaydıyı bozmaz. İslami camiadaki bu problemler, yani moda geliyor İslami camiaya, kılık kıyafetler değişiyor, tesettür azalıyor, özel zevkler, hobiler, fobiler, kulüpler, kulüplere üyelikler artıyor, camiye, cemaate, hizmetlere devam azalıyor. Sebebi ne?
Para,
para, zenginlik. Allah'ım ben varlığa kavuştum, evet. Artık kusura kalma çok fazla vakit ayıramıyorum maneviyat işlerine gibi bir anlayış oluyor maalesef. Allah razı olsun İmam Rabbani. Ki yani İmam Rabbani padişahlarla efendim oturmuş, onlarla yani muhatap olmuş bir insan. Onların muhatap aldığı bir insan yani. O bunu söylüyor. Hani böyle züğürt teselisi değil. Hani bir insan vardır ki böyle dünyaya ulaşamamıştır zaten. Onun lafları kolay laflardır. İmam Rabbani her türlü o zamanın efendim neseben, haseben varlık olarak padişahlarla efendim aynı seviyede bir insan, o bunu söylüyor yani.
Evet. Din ile dünya birleşirse ne güzel olur. O halde bu iki zıttan hangisini dilersen onu seç. Hangisini istersen nefsini ona sat. Ahiretin azabı ebedidir. Dünyanın malı mülkü ise azdır. Dünya Hak Sübhanehu'nun buğz ettiği yerdir.
Evet,
ahiretse Hak Teala'nın razı olduğu hedeftir.
Şimdi yani bir değerlendir diyor. Hesabını kitabını yap. Biz şimdi akıllı insanlarız ya. Anamızdan doğuyoruz Türkiye'de, matematik öğreniyoruz üniversiteye gideceğiz diye, sonra fizik öğreniyoruz. Yani fizik ilimlerde çok iyi olduğumuzu söyleyebiliriz herhalde Türkiye'de şu anda. Genç nesil için söylüyorum. Şimdi böyle olunca bir hesap et. Yani şu dünyada bir insan hani çocukluk dönemini çıkar, yaşlılığı çıkar. Belki 30 sene falan bir ömrü var yani sağlıklı geçirdiği, yani gençlik dönemi. Bu da en iyisi yani. 30 senelik bir kısa hayat için şimdi sonsuzluğun karşısına milyarlar, trilyonlar yıl, yani sonsuzlukla hesap edemiyoruz. Koy bakalım bu 30 seneyi. Ne ifade ediyor? Sıfır.
Evet.
Bir çöldeki bir kum tanesi bile değil. Bütün denizlerdeki, okyanuslardaki suları düşün bile, ya da bir damla suyu düşün. O kadar bile değil. Şimdi böyle olunca ey akıllı insan, ey matematikte, fizikte böyle her türlü kursları almış, akıllanmış insan diyor İmam Rabbani. Hesap et diyor. Bu dünyanın zevkleri çok geçicidir. Hakikaten dünyanın zevkleri çok ilginçtir. O zevki yaşarken bile, yani dünyanın en güzel kebabını, yemeğini yeseniz, bir porsiyon fazla kaçırsanız midenize kramp girer. Hasta olursunuz, yatalak olursunuz yani.
Evet.
Aklınıza gelen her şey böyledir. Sporları düşünün değil mi? Nice sporcular sakat kalıyor. Hız düşkünleri, araba sürenler değil mi? Güzel arabaları parçalayıp paramparça olan insanlar var. Dünyanın zevkleri çok geçici, çok fani. Mesela dün akşam yediğiniz lezzetli yemek geçti gitti yani. Artık onun lezzetini hissetmiyorsunuz şu anda.
Evet.
Fani yani. Ahiretteki zevkler hem kalıcı hem de ebedi. Hesap et, bir kıyas et. Binlerce sonsuz seneler mi güzel? Yani kısacık ömür verip de bu mükafatı almak mı güzel? Yoksa bu 30 senelik zevki sefaya kapılıp da ebedi hayat kaybetmek mi daha akıl kârı? İmam Rabbani bizden bunu istiyor. Bir karşılaştırın diyor. Esasında biz zaman zaman oturup düşünüp tefekkür etsek, Huzeyfe kardeşim, kıymetli dinleyicilerimiz, Allah bize bu akıl tefekkür etsin diye vermiş.
Evet hocam.
İnanın bunları hepimiz çok rahat anlayacağız da, dünyanın bu meşgalelerinden bir an oturup da tefekkür etmeye vaktimiz yok. Birazcık düşünebilsek, tefekkür edebilsek, Allah'ın
dünya zevklerine o kadar dünya zevklerine o kadar kapılmışız ki hocam.
Zevk de değil esasında, dünyanın telaşesine
kapılmışız. Dünyanın telaşesine
yani
kapılmışız.
Telaşe diyelim biz buna.
Evet, evet.
Dünyanın zevkleri çok ufak yoktur
oldu
esasında.
Tabii.
Yani insanın o kadar da zevk hayatı yoktur. Çalışmaktır, şudur, budur.
Hatta daha stres dolu bir hayat vardır.
Ha şunu da söyleyeyim. Yani esasında dünya ilginç bir varlık. Dünyadan yüz çevirenler çok daha fazla zevk alıyor dünyadan, biliyor musun? Yani ben bugün nice varlıklı insanlar tanıyorum. Parasını harcayamıyor mesela. Yani zevk alamıyor. Harcarken de hesap ediyor. Yine pişmanlık içinde harcıyor onu. Halbuki zahid insanlar rahat, gönlü huzur dolu. Yediğinden zevk alıyor, içtiğinden zevk alıyor, infak ettiğinden zevk alıyor. Hiçbir arkasına dönüp de ya bunu ben niye harcadım? Tüh, varlığım, param boşa gitti diye düşünmüyor. Bu da ayrı bir sır.
Hocam bugün günümüzde bir medya patronu, Türkiye'nin en zengin medyasının patronu.
Evet.
Adam şeker hastası. Yediği yemekler listelenmiş böyle. Yani bir zengin nasıl bunları yer dersiniz yani? Yani yiyemiyor. Belki
çok fakir bir insan ondan daha fazla yemek evet, çeşidi tüketiyor.
Kesinlikle.
Ya insan fakir olmakla kötü beslenmesi manasına gelmez ki. Sizi bir, yani ben de gençlik yıllarımda bir pastanede çalışıyordum. O zaman her pastanenin çıkan tepsisinden bir payımızı alıyorduk.
Evet.
Allah-u Teala yani rızık vermek istediği insanlara karşılıksız hesapsız da verebilir. İyi bir yere düşersiniz, iş yerinde çalışırsınız, aşağınız çok güçlü olur. Yani o yüzden bu varlık esasında yani nispi bir şey. Çok varlığı vardır bankada ama onu kullanamıyordur. Diğer insanın yoktur ama ondan 100 misli daha zevk alıyordur yemeden içmeden. Ve Allah ona daha çok da rızık vermiş olabilir. Evet. Bu sebeple yani bunlar aldatıcı şeyler. Allah-u Teala bize eşyanın olayları hakikatini göstersin. Dış yüzü çok aldatıcı. Dışarıda özenirsiniz değil mi mesela? Ya ne güzel varlıklı bir insan. Ama dediğin adam patatese bisküvi talim ediyordur belki.
Evet.
Ömründe belki bir tatlı yiyemiyordur. Bir bala bir kaşık bal bir kaymak yiyemiyordur belki. Böyle olunca varlığın neye faydası var? Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki insanoğlu diyor malım malım der diyor. İnsanın malı yediği, giydiği ve eskittiğidir. Onun dışındakiler senin malın sayılmaz. Ne yedin ne eskittin o senin gerçek malındır yani. Bu da tabii ayrı bir sohbet konusu esasında Huzeyfe kardeşim.
Evet. Dilediğin gibi yaşa, bir gün öleceksin. Dilediğine sarıl, bir gün ayrılacaksın. Sonunda evladı iyali bırakmak veya onları Hak Sübhanehu'ya teslim etmek kaçınılmazdır.
Evet, şimdi burada yani biz çoluğumuza çocuğumuza da dünya sevk isteyince sadece aklımıza şey gelmesin. Maddi varlıklar değil. Çoluk çocuk da esasında Allah için sevilmezse onlar da dünyalık. Şunu da söyleyeyim yalnız burada hatırlatayım kıymetli dinleyicilerimize. Dünya dedi ki bizatihi küt değildir. Eğer Allah için seversek hepsi ahiret kazancıdır. Mesela fabrikamızı Allah için severiz. Musa Efendi Hazretleri buyuruyor ki tarikata girdim diyor dünya gözümden silindi. Sıfırlandı. Ama diyor bir süre sonra tekrar dünya bana sevdirildi. Ama nefsim için sevmedim. İnfak etmek için sevdim. Musa Efendi'yi bilenler bilir. Bütün ömrünü, bütün varlığını Allah için kurban etmiş, seferber etmiş bir insan. Çocuklar da böyle. Bazı insanlar da ya çevresine kanar. İşte der ki mesela dayılarım şu, amcalarım bu, çocuklarım doktor şu bu falan filan akrabalarıyla. Hani ayet-i kerimede geçiyor ya. Hatta diyor hızlarını alamadılar. Gidip mezarlıktaki ölülerini saydılar.
Evet.
Biz daha kalabalığız, daha güçlüyüz diye. Bu da bir tuzak. Bütün sevdiklerin yerini terk edeceksin. Hiçbir insanın mezarına bir başka sevdiği giriyor mu? Diyelim dünyanın en varlıklı insanı, en kalabalık ailesi olan, kabilesi olan bir insan. Öldüğü zaman yanına da işte bir akrabasını, bir sevdiğini vermiyorlar. Böyle olunca onlara da güvenme yani. Malına güvenme. Evladı, iyaline, akrabalarına güvenme. Sadece Allah'a güven. Ahirete güven yani. Sen dünyalıklara güveniyorsun, ahireti ihmal ediyorsun. Bu sebeple bence bu akrabalık, tabii bugün pek fazla akrabalık böyle şey kalmadı. İnsanlar birbirinden kaçıyor ayrı konu ama zaman zaman bazı bölgelerde hani bu oluyor. Siyasi tanışıklıklar falan filan insanlara böyle bir sahte güç veriyor. Veya bir belli makamlara gelenler kendine bir güç böyle vehmediyor. Bunlar da boş. Bunu evet. Da anlatmak istiyor İmam Rabbani.
O halde kendini bugünden ölü sayman ve onları Allah Teala'ya teslim etmen gerekir. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size düşmandır. Ayeti açık ve kesin bir hükümdür.
Şimdi bu ayet-i kerime tefekkür edersek çok çok çok önemli bir ayet-i kerime muhterem dinleyicilerimiz. Ne diyor ayet-i kerime? Eşlerinizden ve çocuklarınızdan
bazıları size
bazıları
düşmandır.
Bazıları size düşmandır. Kimdir düşman olan? Bu güzel bir konu. Bunu iyi ki gündeme getirdik. Eğer eşin, eğer senin evladın seni Allah'tan alıkoyuyorsa, ya adam boş ver sohbet, boş ver bu dindarlığı. Yani artık biz de herkes gibi biraz daha şöyle modern yaşayalım. Bak herkes ne güzel Ayşeler, Fatmeler işte, Ahmetler, Mehmetler, yan komşu, üst komşu ne güzel yaşıyor bak işte. Keyfini keyfini, günlük güne diyor. Sen de sohbete gidiyorsun. Paranı pulunu gidip vakıflara harcıyorsun. Fakir fukara talebelere çok destek çıkıyorsun falan. Yani bizim de hakkımız var canım. Biraz bize vakit ayır. Biraz bizi de gezdir, tozdur diyen hanımlar var bugün. Ve tersi. Hanım dinler, adam rahatsız oluyor. Ya hanım Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyor, adam rahatsız. İzin vermiyor. Hanımefendi bir yere para verecek, kendi belki mülkiyeti var. Verdirmiyor. Bir yere gidip bir yerde bir mantı yapacak. Bir hani var ya kermesler, mermesler.
Evet.
Engel çıkan. Tabii bunlar çift taraflı yani. Bunlar senin düşmanın. veya çocuk. Çocuğun yani devamlı seni haktan alıkoyuyor. Üniversite okuyacağım, üniversite okuyacağım, devamlı sana masraf kapısı. Veya bu hakikaten anne baba yani bu Hızır kıssasında geçer ya, bir çocuğu öldürüyor. Musa Aleyhisselam hemen celalleniyor. Sen diyor masum bir canı öldürdün. Su açıklamasına devam ediyor yani, o diyor babasına zalim olacak, dövecek falan filan, onları haktan vazgeçtikçe o yüzden öldürdüm diyor ya.
Evet.
Şimdi böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Tabi bu biraz bazen acı reçetelerimiz olabiliyor. Onu da söyleyeyim yani. Bazı insanlar mesela, bazı insanların gözünde aile put olabiliyor. Ailesi için yapmayacağı iş yok. Haram da yiyor, rüşvet de alıyor, faiz de alıyor. Artık ne yapayım diyor. Yani bu dönemde masraflarım çok. Hanım işte cip istiyor, çocuk özel kolej istiyor. Mecbur kazanmak zorundayım. Dur diyemiyor. Halbuki her Müslümanın bir kırmızı çizgisi olacak. Bana zaman zaman çok ilginç vakalar geliyor. Tabii hoca olduğumuz için talebelerimizden, çevremizden. Hocam diyor mesela bir arkadaşımız. Hanım diyor ki işte ben akşamları cipime bineceğim, gezmeye gideceğim sağa sola. Sen bana karşı yani bana bir şey deme. Müslüman bir aile yani, mütedeyyin bir aile. Daha kötüsünü duydum. Mütedeyyin bir aile. Hanımefendi içki içmeye karar vermiş. Tersi de olabilir. Erkekler de bunu yapıyor mesela. Yani beraber Müslümanca hayata başlamışlar.
Evet.
Sonra erkek çok para kazanmış. Veya hanıma bir miras gelmiş. Erkek diyor ki ben hayat tarzımı değiştireceğim artık. Biraz başını aç. Bilmem şunu yap, bunu yap. Hanımına baskı yapıyor mesela. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Biz ne hanımları ne erkekleri bu konuda yani özel olarak gündeme getirmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Herkes eşit bana. Eşitlik yakın mesafedeyiz diyor ya şimdi bu siyasi jargon. Yani burada kardeşlerimiz hanım olabilir, beyler olabilir. Çift tarafta var böyle aşırılıklar. Hayat tarzı değiştirmek istiyor. Eşinin dindarlığına engel olmak istiyor. Bu senin düşmanın kardeşim. Ya terapisini yaparsın, tedavisini. Bu uzun süre devam ederse de bunun da yolu vardır yani. Böyle yani düşün ki bir hanım veya bir erkek. Hem kendisi yaşamıyor. Hem bazen olabilir, sabredilebilir. Yani kendi şahsi zafiyetleri vardır, kusurları vardır. Dışa yansımayan yani. Ona sabredersiniz. Ama engel olmaya çalışıyor yani. Evlat da engel olmaya çalışıyor. Ha, bazıları bunun dümen suyuna girebilir. Bu yanlış. Sabırlı olmak demek, ya nerede sabırlı olacağız? Şeriata dokunmayan konuları sabredebiliriz. Ama bir mesela şeriata geliyorsa, hani bizim dilimizde bir söz var. Şeriatın kestiği parmak, şeriat parmak kesmez ama söz güzel. Acımaz derler. Kusura kalmasın kimse. Ne diyor Allah Resulü? Kızım Fatıma diyor, hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim. Hatta bir yerde yine o ayet-i kerimede de deniyor ya, Allah Resulü'ne birazcık tabii dünyalıklar istemeye başlayınca Allah-u Teala ey müminlerin anneleri, peygamber hanımları tercih edin diyor. Ya peygamber Allah Resulü'nü tercih edin. Veya dünyalı tercih edin, size versin mehrini bolca, onlarla mutlu olun. İnsan da çok sıkışırsa artık çekilmez hale geldi hayat. Nasihat ettiğiniz fayda etmedi. Sohbetlere götürdüğünüz fayda etmedi. Hocalara götürdünüz, çevreyi değiştirdiniz falan falan filan falan, hepsini yaptınız. Yatağı ayırdınız falan, her türlü hakem tuttunuz aileniz aranızda. Ama yürümüyor. Mesleğinde çok güzel bir hikaye var. Mecnun devesine biniyor, Leyla'ya gidecek.
Evet.
Leyla'nın köyüne. Tabii devenin de Mecnun'un köyünde yavrusu varmış. Yavrusunu almıyor yanına tabii. Devenin kendisine binip gidiyor. Gece biraz Mecnun uyutlayınca deve hissediyor sahibinin uyuduğunu, dönüyor geriye. Sabah bakıyor, Mecnun kendi köyüne geri gelmiş. Allah Allah, bütün gece yol gittik, nasıl oldu bu iş? Tekrar gece herhalde serin diye yola çıkıyorlar. Uyuyunca gece yarısı tekrar deve geri geliyor. İki gün, üç gün, beş gün. En son atıyor kendisi devenin üzerinden. Hadi deve diyor. Senin sevdiğin burada, benim sevdiğim orada. Şimdi biraz önce dedik ki dünya ve ahiret tercih edin.
Evet.
Şimdi bazen bunlar tabii çok ikisi de zor durumlar. Yani yanlış anlaşılmasın ama okuyucularımızdan. Artık iş o reddiye gelirse insana tercihini yapmalı yani. Hani insanlar bugün çok basit şeyden boşanıyorlar değil mi?
Çok basit.
Eşim bana çiçek almadı diye boşanan var, ararsın, koltuk almadı diye, veya tam tersine işte hanım bana çorbanın güzelliğini yapmadı, tuzunu eksik yaptı diye, böyle saçma sapan
maddiyata dayalı
sebeplerden
şeyler.
Ayrılıklar çok fazla oluyor.
Evet.
Bana işte ince almadı, boncuk almadı falan filan falan filan. Ama bazen de bakıyorsunuz çok ciddi bir sebep var ortalıkta. Bakıyorsunuz eşler Diyelim ki yani erkeğin çok büyük bir ahlaksızlığı var. Kadın sabrediyor. Yani bu Allah'ın gücüne gider artık. Hatta bazen şu da oluyor. Erkek dinden çıkıyor. Veya kadın dinden çıkıyor. Allah'a küfrediyor. Yani İslam'ı inkar ediyor. Yani bir insanın adının Ahmet, Mehmet olması bir insanın Müslüman olduğunu göstermez.
Kesinlikle.
Bunlar tabii hassas konular. Ailemizde böyle bir düşmanlık varsa bence yardım almalıyız. Onu da söyleyeyim. Yani bu utanılacak bir şey değil. Mesela çocuk bazen duyuyoruz. Çok kötü şeyle şahit oluyoruz. Mesela bir çocuk diyelim ki malum saygıdeğer bir hoca efendinin oğlu gidip bir yerden kız istiyorlar. Tabii öyle bir hoca efendi herkes kızını verir seve seve. Ama çocuk hiç o yolun yolcusu değil. Dinle imanla alakası yok. İçki var, kumar var, ayyaşlık var, her türlü pislik var. Çok duyuyoruz böyle şeyleri. Burada anne babalar başkasının da başını yakmamalı. Sen din düşmanı çocuğun var yani. Hayat tarzı olarak çocuğun artık İslam'la alakası kalmamış. Olabilir ya, Allah kimsenin başına vermesin. Gidip de bir Müslümanın kızının, bir Müslümanın oğlunun başını yakma. Bunu söyle. Saklama yani. Ben dindarım. Ben hoca efendiyim. Hacı efendiyim. Malum eşraftan bir aileyim. Olabilir. Çocuğun da çok ters bir noktada olabilir. Senin hiç sevmediğin ahlak olabilir. O zaman ona kefil olma kardeşim.
Evet.
Yani bu sebeple bunlar çok hassas konular. Aslında bu sohbeti belki biraz devam ettirmek lazım. Bu aile içi hukuk çok önemli.
Evet, defalarca dinledin. Bu tavşan uykusu, yani bu gaflet ve aldanma hali daha ne kadar sürecek? Mutlaka uyanmak ve çok dikkatli olman gerek.
Şimdi demek ki biraz önceki konuda da biraz dönersek, demek ki bu müridin hayatında bir karmaşıklık var. Belki kendisinde sıkıntı yok da çoluğunda çocuğunda ailesinde bir sıkıntı var. O da ailesine dur diyemiyor. Böyle zayıf Müslüman. Yani işte eşi diyelim ki gayri İslami bir hayat yaşamak istiyor, ona dur diyemiyor. Çocukları sağda solda belki serserilik yapmak istiyor, onlara dur diyemiyor. Bütün kazandığını ailesine harcayıp bütün vaktini ailesine. Bugün Türk milletinde bunu söyleyeyim, biz Türkler biraz aile kolik insanlarız. Aileye kolik olmak çok güzel bir şey. Düşkün olmak ama her şeyin dengesi var. Yani biz öyle, bizim hani Allah Resulü diyor ki merhametli kimdir diye soruyor. Diyor ki ya Resulallah, biz hepimiz merhametliyiz. Ailemize karşı, çocuklarımıza karşı yok diyor. O merhamet sayılmaz. Bütün âmmetün nes, herkese karşı merhametli olan merhametlidir. Yani çocuğu için en pahalı arabayı alabiliyor. Ama yanına ayak başka yetim çocuk görse
bir
görmezden
ayakkabı
geliyor,
alamıyor.
Evet. Şimdi o yüzden bu ailemiz içinde bize düşmanlık yapan, daha doğrusu şahsımıza değil de yani, dinimize, imanımıza, akidemize düşmanlık yapanlar varsa bunların da yani cezası bir şekilde verilmeli ve durdurulmalı. Onlara yani kırmızı çizgilerimiz olacak. O kırmızı çizgilerimizi diyeceğiz ki bak çocuğum, hanımım, sen parayı ufak tefek israf edebilirsin. Koltuk al, perde al falan filan ama atıyorum yani olmaz hani bizim camiamızdan hani aklıma gelen örnek oldu. Diyelim ki içki köşesi yapalım diyorsan mesela artık bu çığırdan çıkmış demek yani.
Evet.
Veya çocuk yani bu hanım demez de çocuk diyebilir belki.
Hı hı.
Der ki yani işte bana şu işi kur, şöyle bana işte bir araba al falan filan. Burada kıymetli dinleyicilerimiz kırmızı çizgilerimiz olsun, çocuğumuz da olsa. Yani bugün var ya gençleri yapar, bir şey olmaz, ileride akıllanır inşallah falan filan deyip çocuğunun cebine para dolduran, o çocuk da gidip sefahat hayat yaşıyor ondan sonra. Bunun vebali kime işte? Anneye babaya. Bu konuda dikkatli olalım diye belki İmam Rabbani'nin bu sözlerini böyle anlamak mümkün diye düşünüyorum.
Evet.
Şunu da söyleyeyim, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün hakikaten çok fecaat durumdayız. Yani bakıyorsunuz anne tam tesettür. Aman Allah'ım, tam bir İslam'ın şahsiyet abidesi. Yanındaki kızına bakıyorsunuz. Yani
alakası yok bir, annesiyle.
Yani Müslüman'ın hanımının, hatta eski dönemde gayrimüslimin giymediği kıyafetleri giyiyor. Bakıyorsunuz Hacı Efendi çok güzel, saçı sakalı maşallah, üstü başı çok güzel Müslüman kıyafeti. Yanındaki çocuğa bakıyorsunuz, erkek çocuğuna. Kota yırtık pırtık, ne bileyim üstü başı serseri gibi. Çok böyle tipler de var yani. Şimdi o Hacı Efendi'nin o paraları bilmem varlıkları ne oluyor? Allah yoluna gitmiyor işte. Bu konuda çok hassas. Yani çoluk çocuğumuz bize düşman olmadan, akidemize önce onlara bir önce gayret edelim. Ama ettik. Buna rağmen dine, imana, İslam'a yani karşı bir zürriyetimize insanlar geldi. Onlara da imkan vermeyelim en azından. Ellerindeki imkanları keselim. Yani hiç olmazsa çocuk harama gidiyorsa gitsin kendi kazansın. Ne halt ederse etsin yani. Babasının parasıyla yapmasın. Hacı efendinin, hacı annenin parasıyla o işi yapmasın. Bunlar hassas konular.
Evet.
Yani o mürde diyor, sen diyor hala tavşan uykusuna devam ediyorsun. Ben seni uyarıyorum, laftan anlamıyorsun diyor yani. Bu da tabii bir şey efendinin bir mürde söyleyebileceği en ağır laflardan birisi.
Bil ki dünya ehlinin sohbeti ve onların arasına karışmak öldürücü bir zehirdir. Bu zehrin öldürdüğü kişi ise ebedi bir ölümle ölür.
Tabii şimdi dünya güzel, hoş gözüküyor. Şeytan onu süslemiş, nefsimiz onu o zaman tapıyor dünyaya. Sen de şimdi gider de böyle öyle ortamlara gidersen. Mesela düşün ki şimdi bir dindar Müslüman gidiyor, olmadık bir yerden bir rezidans alıyor. Açık havuzu var, bilmem nesi var falan. Tamam, kendisi gitmiyor Hacı Efendi. Artık yaşını başını almış ama. Şimdi ne oluyor? Zenginlerle, yani zenginlerden kastımız dünyalık zenginler diyelim buna biz. Yani Müslüman zenginleri bunun dışına atalım. Çünkü hakikaten bir insan zengin ama Müslümanca zengin. Ona göre yaşıyor. Onlar eyvallah. Gidiyor yani adam, ben çok param var diye. Çok başımıza geliyor böyle hadiseler.
Kesinlikle.
Yani gidiyoruz, arkadaşımızın işte açık havuzlu falan bir siteden daire alıyor falan filan. Ondan sonra kendisi girmiyor ama çocuklar yavaş yavaş biz baba girsek falan diyorlar. Şimdi küçükken girsinler diyorsun. Çocuklar çabuk da büyüyor yani. Bugün 10 yaşındaki çocuk 5 sene sonra delikanlı, 15 yaşında delikanlı oluyor yani.
Evet.
Ondan sonra çoluk çocuk başlıyor o hayatı sevmeye, içselleştirmeye. Bugün İslam camianın en büyük sıkıntısı da budur bence. Yani varlığa kavuşan kardeşlerimiz hemen mahalle değiştiriyorlar. Bu değiştirme mahalleler de İslami olarak müspet yerler değil. Kötü yerlere taşınıyorlar. Ondan sonra hanım, çoluk, çocuk, aile efradı hızla değişiyor. Çünkü zehir, öldürücü zehir dedi. Ve hakikaten öyle zehirleniyorlar ki artık bir daha manen onların kurtarılması mümkün olmuyor. Niye? Çünkü sen İslami kesimden gitmişsin. İyiyi terk edip kötüye talip olmuşsun. İyiyi de bildiğin için artık kötülüğe dalınca, hani bir insan baştan kötülük içinde olsa onu iyiliğe çekmek mümkün. Ama güzeli, iyiyi, İslam'ı terk edip de kötüye, efendim fuhşiyata, açıklığa, saçıklığa, şuna buna razı olan bir insanı tekrar geri getirmek mümkün ama bayağı zor.
Evet. Akıllı olana bir işaret kafiyken bu derece mübalağa ile ve üzerinde durarak açıklandığı zaman nasıl olur? Sultanların yemekleri her ne kadar lezzetli olsa da...
Şunu bir şey yapalım oraya girmeden. Tamam. Genelde şey efendiler açık ve mübalağalı konuşmazlar. İşaret ile müritlerini efendim irşad ederler. Yani sadece bir işaret ederler, o kadar. Şunu yap, bunu yapma, şuraya git, buraya gitme diye emir vermezler genelde. Yavrum derler, falan falan şöyle bir yere gidiyor. Gidilmese iyi olur, yapılmasa iyi olur falan diye. Böyle hani peygamber, böyle Allah dostları mesela bir yere bir ziyaretçisi geldi ama kapıya bakarlarmış bazen. Hani kapı kapansın, sırlı bir şey konuşacağız veya artık vaktiniz doldu gibisinden. Hiçbir zaman açık açık hadi kalkın gidin demezler. Ama diyor ki şey efendi burada, İmam Rabbani Hazretleri. Ya diyor, ben sen artık halini perişan gördüğüm için bırak böyle işaretle konuşmayı. Açık alene, hatta mübalağalı konuştum. Yani artık bundan anlamazsan, hani bir söz var bizim, yine avami olacak biraz ama, anlayana sivrisinek saz derler ya.
Evet.
Yani sen bırak sivrisinek, sen davul zurna da çalıyoruz kulağın dibinde. Hala anlamıyorsun. Yani Mesnevi'de güzel bir hikaye var. Güzel, anlatayım mı?
Buyurun hocam. Buyurun.
Şimdi mahkemeye bir dolandırıcı getiriliyor. Bu adam dolandırıcılığı artık meşhur. Herkesten borç alıyor, ödemiyor falan filan falan filan. Kadı diyor ki, bir tane oradan deveci buluyor. Şunu diyor, deveye bindirin. Bütün Bağdat sokaklarında bağırtın. Kim bu adama bir para verirse, borç para, kimse mahkemeye gelmesin. Bu adam dolandırıcıdır. Tanıyın bu dolandırıcıyı. Her gün birini kandırıyor, mahkemeye koşuyorsunuz. Bu adam o parayı yiyor, ediyor falan filan. Zaten başka bir sermayesi de yok. Sizi zarara uğratıyor falan filan. Sakın ha diyor. Akşama kadar diyor, bunu gezdirin. Hiçbir cadde kalmasın, sokak kalmasın ki bu adam dolaştırılmamış olsun. O deveci bunu alıyor, devesiyle bindiriyorlar o mahkumu. Bir tane de işte efendim oradan sesi güçlü bir adam. Her tarafta bağırıyor. Ondan sonra akşam da iş bitiyor tabii. Herhalde adamın ücretini mahkeme vermemiş olacak ki. Bu adam tutuyor o mahkumu, yakasına sarılıyor deveci. Hadi diyor, akşama ulaştırdım seni. Öde parasını. Atıyorum işte 300 TL para borçlusun bana. Akşam alacağız. Aldım. Devemin sırtında Taksim'de seni gezdirmiş oldum. Ya diyor ki o mahkum, ya sen diyor ahmak mısın? Deli misin? Sabahtan beri köz vuruyor, davul çalıyor. Benim işte müflis olduğum, iflas ettiğim herkese bildirildi. Sen diyor yani hiç bunu duymadın bu lafları. Bir akşama da dinledin. Hala benden para istiyorsun. Ya ben başkalarının çok büyük paralarını almışım, yemişim, israf etmişim. Sen benden gezdiğimin parasını istiyorsun falan diye gülüyor onun haline. Evet. Şimdi yani İmam Rabbani de davulla zurnayla sana ilan ettik bunu diyor. Artık anlamazsan diyor ben sana bir şey yapacak halim yok diyor. Yani hakikaten bu da şey efendilerin bazen böyle çok özel durumlarda müritlerine açık ve aleni olarak da bazen keşif kerametle de engel olurlar. Onların hatalarını artık. Tabi burada mesele iş gelip Allah dostlarının etrafındaki o müritlere kalıyor. Bazısı kulak asmıyor işte. Ne dersen de burnunun dikine gitmek istiyor. Artık bunlara yapılacak bir şey yok. Hani yine mesnevi de geçer. İsa Aleyhisselam hızla kaçıyor bir yerden. Koşarak gidiyor. Peşine bir ahmak takılıyor. Yahu diyor ey İsa sen diyor ölüyü diriltirsin. Hastaları iyileştirsin. Şunu yaparsın bunu yaparsın. Kimden kaçıyorsun ya? Sen gibi büyük bir peygamber yani ölüyü dirilttikten sonra artık daha ne kaldı geriye? Yani niye kaçıyorsun ki? Ben ahmaktan kaçıyorum diyor. Evet diyor ölüyü dirilttim. Hastaları iyi ettim. Şunu yaptım bunu yaptım ama diyor ahmağı diyor hiçbir şekilde değiştiremedim. Ahmak demek dini konulardaki akılsız insanlara. Dünya konusunda değil. Biz genelde bunun tersini yapıyoruz. Yani mesela bir adam yani biraz safça ahmak diyoruz. Hayır öyle değil. İstediği kadar zeki olsun. Dini konularda yanlış yapıyorsa o adam ahmaktır. Parası var zekatını vermiyor ahmaktır. Halbuki biz deriz ki amma akıllı adam be. Amma çok servet yapmış. 3-5 sene köşeye dönmüş deriz ya.
Evet.
Adam zekatını vermemişse ahmak dinimize göre. Çünkü dini konularda İyi yaptım diye kötü yapıyor. Bu sebeple tabii bunlar kulağımızı açması lazım bu nasihatlerin. Biz de inşallah hak dostlarından gelen nasihatlara kulak verelim. Özellikle günümüzdeki hak dostlarına. Diyor ki Musa Efendi Hazretleri, şeytan diyor şöyle yapar. Der ki geçmişte falan çok büyük Allah dostları vardı ama bugün kalmadı artık. Sen geçmişe kulak ver. Çünkü geçmişteki insan seni idare edemez ki. Ölmüş gitmiştir. Tamam Mevlana çok büyük insandır ama sen bugün Mevlana'nın meslemini okursan kini tekim görüyoruz. Aman Allah'ım 400 çeşit Mevlana sever var. Ateisti de var, Hristiyanı da var, Müslümanı da var. Olmayacak asortik tipler de var Mevlana hayranı. Hepsi Mevlana'nın takipçisi. Niye? Çünkü Mevlana hayatta değil. Hayatta olsaydı bir kısmını döver, bir kısmını uzaklaştırır, bir kısmını kabul ederdi belki.
Evet.
Değil mi yanına? Hı hı. O yüzden bu da bir tuzaktır, şeytanın tuzağıdır. Evvelden çok büyük Allah dostları vardı. Bugün yok artık. Kimin lafını dinleyeceğiz? Yok tam tersine. Her zaman Allah dostları vardır. Ama diyor ki İbn-i Hacib Hazretleri, buna psikolojide algılı seçicilik diyorlar. Biz bunu Allah dostlarını görmek istemiyor gözlerimiz. Futbolcuyu, şarkıcıyı, filmleri, sinemayı, lüks hayatı görüyor gözlerimiz de. Yani büyük futbolcu var mı? Olmaz mı? Herkes büyük futbolcu. Aman Allah'ım. Öyle futbol severler var ki, bütün A takımları, ben de bilmiyorum ama B takımları hepsini biliyorlar. Onlar hızını alamamışlar. Avrupa takımlarını falan ezberlemişler.
Evet.
Çünkü ilgi futbola, spora yani. Bazıları Türk filmcileri, Türk şarkıcıları hepsini tanıyorlar. Hızını alamamışlar. Avrupalı, Amerikalı, Rus bilmem kim varsa dünyada ne kadar böyle boş, işle meşgul şunlar bunlar varsa onları da ezberlemişler.
Hatta saatlerce televizyonlarda tefsirini yapıyorlar.
Tabii yani ben zaten en çok ona şey yaparım. Aman kimse alınmasın, kimseye şey derdim yok da. Zaten bir oyun. Bir maç yapılıyor tamam mı? Zaten oyun bunlar yani. Orada adam parayı almış koşuyor. Bu sene A takımında çok güzel oynuyor. Biraz parayı versen B takımında oynayacak. Saatlerce tartışıyorlar insanlar. Aman Allah'ım. Yani ona da bir şey demiyorum. Tartışılabilir de. Hüseyfe kardeşim. O sinirleniyorlar böyle kızıyorlar. Hakeme kızıyorlar. Oyuncuya kızıyorlar. Sanki çok büyük bir yani vaka olmuş da insanlık çok büyük zarar uğramış. Sanki yüz binlerce insan ölmüş.
Evet.
O karardan. Yani penaltı verilmemiş mesela. Sanki 100 bin insan o anda o yanlış karardan etkilenmiş gibi. Nasıl kızıyorlar, nasıl? Ona ben hayran da kalıyorum biraz. Onların o boş işledeki samimiyetine keşke diyorum onlar kadar ben de samimi olabilsem. Daha ciddi konularda. İnanın bazen de yani böyle bir nefis muhasebesi yapmak gerekiyor. Adam bir film için, bir futbol maçı için, bir bilmem ne için öyle bir yorum yapıyor candan ciğerden böyle. Ya diyorsun şu yorum ben keşke dinim için yapabilseydim.
Evet. Sultanların yemekleri her ne kadar lezzetli olsa da ancak o kalbin hastalığını artırır. O halde bu durumda nasıl olur da kurtuluş ve felah umulur? Sakın, sakın, aman çok sakın.
Allah Allah, tam bize göre nasihat işte. Yani özellikle maneviyattan uzak, dinden uzak zenginlerin, sultanların, idarecilerin sofrasına oturma diyor. Niye? Oturursun. Adam orada bir günah işler. Öyle değil mi hoca der. Seni de böyle şeye sokar. Maça sokar. Sen tabi tabi dersin. Eyvallah dersin. Seni de ne yapar? İşlediği harama fikren seni orsak eder. Çünkü yemeğine gidersin, davetine gidersin, eksikli olursun falan. O yüzden İslam uleması ve sufiyemiz, Allah dostları böyle şeyler gitmezlermiş. Ha, bir sebep olabilir. Yani Müslümanlara fayda vermek için gidilebilir. O da herkesin yapacağı iş değil. Senin benim işi değil yani. Büyük Allah dostu onlar giderler. Onlar giderler. Sofralarında belki yemek de yerler ama biz onlar kadar olmadan böyle zayıf karakterliyken bilhassa yani para karşı dünya sevgisi varsa içimizde şimdi gideriz bir ortama. Hakkı söyleyemeyiz. Şimdi hakkı söylersem bir daha beni buraya çağırmazlar. Bir daha beni televizyona çıkarmazlar deriz mesela. Şimdi güzel bir programa davet etmişler. Hı hı. Oradan işte sunucu öyle diyeyim hocam şöyle de olsa olur mu böyle de olsa olur mu? İslam'ı böyle yontan sorular soruyor. Size evet eyvallah falan filan lafı eğersiniz bükersiniz. Bizim hocalar için en büyük tehlike budur. Veya bir siyasetin sofrasında hakkı söyleyebileceksiniz gidin. Yani o yer ve mekan sizi etkilemesin. Git istediğin televizyonda çık hakkı söyle ama. Güzelce söyle yani kıvırtmadan.
Oradaki kişiler, yer ve mekan.
Seni etkilemesin. Ya burası çok cicili bicili bir stüdyo şimdi. Burada İslam'ı söylesek komik duruma düşer miyiz acaba? Allah'ın emrini söylersek şimdi insana yadırgayabilir mi? Tabii ki biz demiyoruz ki hakikatleri böyle insanın kafasına vurarak fütursuzca değil. Yani yerli yerinde böyle dengeli olarak söylemek ama hakkı söylemek gerekiyor. O yüzden eğer böyle sende bir şey yoksa, manevi gücün yoksa sakın diyor böyle kapıları çalıp da orada hem kendini hem de İslam'ı rezil etme. Bunu çok görüyoruz maalesef bugün. Ulemamızda görüyoruz. Bazı efendim işte şunlar bunlar diye toplum lideri falan filan diyorlar. Onların hayatında görüyoruz. Adam gidiyor mesela bir yabancı gayrimüslim ülkenin etkisine giriyor mesela. Niye giriyor? Siz orada beslendiğiniz için adamlar seni istediği gibi kullanıyor yani. Bir zenginin sofrasına oturuyor. Ondan sonra o zenginin gayrimeşru işlerine ses çıkaramıyor mesela. Bunlar hakikaten önemli meseleler.
Evet. Sana ulaşması gereken sözü söylüyorum. Ya nasihati alırsın ya da sıkıntılı halin devam eder. Onların sohbetinden, aslandan kaçtığından daha fazla kaç. Çünkü onlardan kaçmak dünyevi anlamda ölümü gerektirir ama ahirette faydalıdır. Sultanlarla beraber olmak ebedi helaki ve daimi hüsranı sebep olur.
Demek ki bu tür kötü ortamlardan kaçmak gerekiyor. Yani böyle gayri ahlaki hayat yaşayan ve seni etkileyen zenginlerin, idarecilerin sofralarından kaçacaksın. Ne olur dünya olarak ölürsün yani aç kalırsın belki. Geçen güzel bir hikaye okudum. Diyojen oturmuş çeşmenin başında pirinç ayıklıyor. Yapacak pirinç çorbası yapacak, pilav yapacak, yiyecek. Oradan da çok zengin bir ve padişahların, kralların, imparatorun sofrasında beslenen bir filozof. Aklını kullansaydın demiş. Sen de benim gibi imparator sofrasında kebap yerdin. İşte şöyle yerdin, böyle yerdin. Bak şimdi kafanı kullanmadın burada. Mercimek pirinç ayıtlıyorsun deyince demiş ben sen gibi yalak olsaydım yerdim doğru. Yalak olmadığım için burada demiş pirinç ayıtlıyorum halim ben memnunum demiş.
Evet.
Hayat bazen yani herkes hepimiz imtihan içindeyiz. Derler ki hocam şu fetvayı ver seni başımıza kral yapalım. Seni Şeyhülislam yapalım. Ne istersen yapalım halife yapalım.
Peygamber Efendimiz'e de o tekliflerle gelmediler
ya,
mi hocam?
Dediler ki sen şu tevhidden vazgeç. Yani bazen bizim putlara tapalım. Bazı Allah'a tapalım. Sana ne istiyorsan da verelim yani. Yani ister evlendirelim, ister sana aramızda para toplayalım, en zengin seni yapalım, ister seni başımıza kral seçelim. Bunlar geliyor hepimize tabii, imtihandayız hepimiz. Yani memurlara ayrı geliyor, tüccara ayrı geliyor. Tüccara yani şöyle bir yanlış işi yap, seni işte vergi rekortmeni yapalım, başımızı tac edelim. Ama sen işte mesela paralarını Kur'an kurslarına veriyorsun, İmam Hatip'e veriyorsun, böyle yapma. Opera yap, bilmem ne yap, bilmem ne müzik merkezi yap. Böyle yani daha değişik şeyler sarf et paranı diyorlar, baskı yapıyorlar. Oraya harcarsa gazeteler ondan böyle alayişle valayişle bahsediyor. Falanca işte zat bir şunu yaptı, bunu yaptı falan filan. Cami yaparsa onu küçümsüyorlar, haberlere çıkarmıyorlar. Fakirlere aşağıda açsa adamı küçük görüyorlar. Yani bu dünyadaki ölümü mü tercih edersin? Tabii zengin bir insanın yani hayır yapıyor, bir de dünya gazeteler yazmıyor. Onun için ölüm sayılır. Yani bir bakıma verdiği paranın reklam değeri sıfır oluyor. Diğeri 10 lira harcıyor mesela. Faydasız bir kurum yaptırıyor, herkes yazıyor. Bu 1000 lira harcıyor. Faydalı iş yaptığı için İslami açıdan hiç kimse ondan bahsetmiyor. Yıllar önce bir kardeşimiz, abimizle beraber Anadolu'da geziyorduk. O abimiz çok Kur'an kursu yaptıran, işte onları ihya eden bir zat. Tabii o zaman biraz Türkiye'nin kötü zamanlarıydı. Valiler, kaymakamlar her taraftan fırça yiyen, işte kimsenin görmek istemediği, gördüğü zaman da böyle hani konuşmadığı bir abimizdi. Ya dedi, ya biz ne yapıyoruz bu memleketi? Yani sadece hayrı ve hakkı yaymaya çalışıyoruz, çocuklarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bize mükafat verilmesi gerekirken şu halimize bak. Yani bürokrasiden kaçıyoruz demiş abimiz. Çok güzel bir sözdü o. Gerçi elhamdülillah bugün durumlar biraz değişti, daha müspet.
Şimdi evet.
Sağ olsun bürokrasimiz, valilerimiz, böyle hayır işleri yapanlar daha çok sahip çıkıyorlar. Ayrı konu. Ama zaman zaman değişiyor haller. Biz ahirette ölmekten ise dünyada ölmeyi tercih etmeliyiz. Yani İslam adına yanlış yapmaktansa bırakalım, ölelerin sofrasına gitmeyi verelim. Ölelerin etrafında olmayı verelim. Tamam, belki ihalelerden, şunlardan, bunlardan, gazetelerin, basının, yayının övgüsünden uzak kalabiliriz. Varsın kalalım, zararı yok da biz ahiretimizi kurtarmanın peşinde olalım diye İmam Rabbani çok harika tavsiyede bulunuyor. Hakikaten tam da günümüze uygun bütün tavsiyeleri.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik.
Ne çabuk geldik Huzeyfe, bugün iyi gittin.
Evet. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.